Ayrım 27, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 249. Tara bir hafta sonra Rhodes ile Sontaine'e telefon etti. Çocuklarıyla teker teker konuştu. Sean annesinin sorularına tek kelimelik cümlelerle cevap verdi. Telefonu Gary'e bırakırken rahatladığı belliydi. İşletmecilik fakültesinin birinci sınıfına giden Gary ukalaca bir tavırla ciddi ciddi konuştu. Tara'ya babasının Courtney madencilik ve finansla yarım gün çalışmasına izin verdiğini müjdeledi. Ayak işlerine bakıyordu. Çocuk gururla "Babam bana günde 2 sterlin 10 şilin veriyor" diye açıkladı. "Yakında kendi odam olacak, kapısına da adım yazılacak." Konuşma sırası Michael'a geldiğinde çocuk Tara'ya yazdığı bir şiiri okudu. Denizle ve martılarla ilgiliydi. Gerçekten de güzeldi. Tara heyecanla oğlunu kutladı. "Çocuk, seni çok seviyorum anne" diye fısıldadı. "Lütfen artık eve dön." Isabella ise annesiyle huysuzca konuştu. "Bana ne hediye getireceksin? Babam bana altın bir madalyon aldı. Üzerinde de gerçek bir pırlanta var." Isabella alıcıyı tekrar Sontaine'e verdiği zaman Tara hem rahatladı hem de kendini suçlu hissetti. Sontaine onu avutmaya çalıştı. "Sen Bella'yı aldırma. Demin ona biraz çattım. Matmazel de biraz öfkelendi." Tara, "Şasa'ya bir hediye getirmek istiyorum" dedi. "Orta çağdan kalma şahane bir mihrap buldum. Dolap haline sokulmuş. Dolabın Şasa'nın parlamentodaki odası için çok uygun olduğunu düşündüm. Şasa'nın yazı masasının sağına düşen duvarın enini ölçer misin? Pierre Neef'in tablosunun altına düşen kısmını. Dolabın oraya sığacağından emin olmalıyım." Sontaine biraz şaşırdı. Tara antika eşyalarla pek ilgilenmezdi. "Tabii ölçerim." Sesinde kararsızlık vardı. "Ama Şansa'nın zevk bakımından biraz tutucu olduğunu unutma. Fazla..." Bir an sustu. Gelininin zevkini aşağılamak istemiyordu. "Gösterişli bir şey seçme." Tara bu öğüde karşılık vermedi. Yalnızca "seni yarın akşam arayacağım" dedi. "O zaman ölçüleri bana söylersin." Tara iki gün sonra Kensington'daki antikacı dükkanına tekrar gitti. Moses de yanındaydı. İkisi dolabın hem içini hem de dışını dikkatle ölçtüler. Dolap gerçekten şahaneydi. Üzerinde değerli taşlardan yapılmış mozaikler vardı. Moses dolabı iyice inceledikten sonra memnun memnun başını salladı. "Evet, bu çok iyi." Tara antikacıya 6000 sterlinlik bir çek verdi. Sonra da Moses'a "Şasa sanat değerini parayla ölçer" diye açıkladı. "Dolaba 6000 sterlin verdiğimi öğrendiği zaman bunu odasına koymamı reddedemeyecek." Tara bir hafta sonra uçakla kapa döndü. Dolap gümrükten geçer geçmez de Şasa'ya hediyesini vermek için bir sürpriz parti düzenledi. Başbakanın işi vardı ama Sontaine, Blaine, 3 bakan ve 12 kadar önemli konuk Şasa'nın dairesine doluştular. Hediyeye hayran hayran bakarak şampanya içtiler. Tara daha önce tahta kaplama duvarın önünde duran gül ağacından masayı kaldırmış, onun yerine dolabı koymuştu. Tabii Şasa ne olacağını tahmin ediyordu. Sontaine ona imada bulunmuş, Şasa bankadan gelen son hesabı da görmüştü. Fena halde sarsılmıştı Şasa. 6000 sterlin, yeni bir Rolls Royce parası. Bu lanet olasıca kadının amacı nedir? Karısının ona parası yine kendi cebinden çıkan pahalı hediyeler alması gülünçtü. Tara'nın zevkini bildiği için dolabın berbat bir şey olmasından da korkmuştu. Ama Tara hediyenin üzerindeki dantel örtüyü kaldırır kaldırmaz fikrini değiştirdi. Odadakiler hayranlıkla bağırırlarken Şasa, "Tara'nın böyle zevkli bir şey seçeceğine inanamazdım" diye düşündü. Beklediği çirkin renkli garip eşyanın yerine gerçek bir sanat eseriyle karşılaşmıştı. Tara kendinden umulmayacak bir çekingenlikle, "Dolabı beğendiğini umarım Şasa" dedi. Adam içtenlikle "Şahane bir şey" diye bağırdı. "Yoksa dolabı pencerenin önüne mi koysaydık?" "Seçtiğin yer iyi." Şasa sesini alçaltarak ekledi. "Bazen beni şaşırtıyorsun yavrum. Bu ince düşüncen beni gerçekten etkiledi." "Tara, sen de Londra'ya gitmeme izin verdiğin zaman öyle davrandın" dedi. Şasa karısının göğüslerine bir göz attı. "Bu akşam eve erken dönebilirim." Tara çabucak cevap verdi. "Ah, işini asmanı istemem." Duyduğu tiksinti onu şaşırtmıştı. Herhalde akşama kadar bir hayli yorulacağım. Şahsa yani yine anlaşmamıza uyacağız öyle mi diye mırıldandı.
Tara bence böylesi daha akıllıca olur dedi. Sen de aynı fikirde değil misin?
Moses Londra'dan doğruca Delhi'ye uçtu. Sonra Bombay'a giderek bir şilebe bindi. Böylece dolambaçlı bir yoldan Afrika'ya döndü. Drake'in çiftliği ilçesinde ayaklarını sürüyerek dükkana girdiği zaman Stuart Hendrick Tabaka onu tanımadı. Moses'in arkasında vücuduna uymayan eski bir elbise vardı. Eski bir golf kasketini kaşlarına kadar indirmişti. Dikleşip kasketi çıkardığı zaman Stuart Hendrick irkildi ve şaşkınlıkla bağırdı. Sonra Moses'i kolundan tuttu, omzunun üzerinden kaygıyla geriye bakıp kardeşini dükkanın arkasındaki küçük odaya götürdü. Telaşla dükkanı göz hapsine aldılar diye fısıldadı. Güpegündüz buraya nasıl geldin? Ateşin mi var senin? Ancak bürosunun kapısını kilitledikten sonra şoktan kurtuldu ve Moses'i kucakladı. Kalbimin bir parçası eksikti. Şimdi bütün oldu. Yandaki bölmenin üzerinden seslendi. Raleigh, hemen buraya gel oğlum. Raleigh içeri girdi ve ünlü amcasına şaşkın gözlerle baktı. Sonra Moses'in önünde diz çöktü. Adamın bir ayağını kaldırarak başının üzerine koydu. Böylece büyük reise itaat edeceğini açıklıyordu. Moses gülümseyerek delikanlıyı kaldırdı, kucakladı, Raleigh'e okulunu ve derslerini sordu. Sonra Stuart Hendrick oğluna, annene git diye emretti, ona yemek hazırlamasını söyle. Bütün bir tavuk ve mısır unundan lapa pişirsin, bol bol demli şekerli çay da yapsın, amcan acıkmış. İki kardeş gece geç saatlere kadar büroda kaldılar. Konuşmaları gereken çok şey vardı. Sonra dükkandan çıkarak Stuart Hendrick'in karşıdaki evine gittiler. Adam kardeşini kolundan tutarak her zaman kaldığı küçük yatak odasına götürdü. Stuart Hendrick oda kapısını açarken Victoria da sabırla oturup beklediği yataktan kalktı. Moses'e yaklaşarak Raleigh'in daha önce yaptığı gibi önünde eğildi ve ayağını başına koydu.
''Sen benim güneşimsin.'' diye fısıldadı. ''Sen gideli karanlıkta yaşıyordum.''
Stuart Hendrick onu getirmek için hastaneye birini yolladım diye açıkladı. ''Çok iyi etmişsin.'' Moses karısını ayağa kaldırdı. Victoria utangaç bir tavırla başını önüne eğdi. ''Yarın sabah tekrar konuşuruz.''
Stuart Hendrick usulca kapıyı kapattı. Moses parmağını Victoria'nın çenesinin altına dayayarak karısının başını kaldırdı. Yüzüne bakmak istiyordu.
Victoria Moses'in hatırladığından daha da güzeldi. Kara ay yüzlü Afrikalı bir Madonna gibiydi. Moses bir an Tara'yı düşündü. Kadının macun kadar yumuşak beyaz nemli cildiyle karısının cilalı akiye benzeyen serin parlak ve gergin tenini kıyaslarken tüyleri diken diken oldu. Vicky ona gülümserken beyaz dişleri ışıldadı. İlk ihtiras dalgası sona erince yan yana yattılar ve sabaha kadar konuştular. Victoria o yokken yaptıklarından söz ederek övündü. Pretoria'daki gösteri yürüyüşüne katılmıştı. Polis işi düzenleyenleri yakalamıştı. Victoria 3 gün 3 gece cezaevinde kalmıştı. Kadın gülerek mahkemede yargıçla yaptığı konuşmayı anlatırken Moses de ona katıldı. Sonunda Victoria ile diğer kadınları serbest bırakmışlardı.
Genç kadın ama ben artık savaş görmüş tecrübeli bir cengaverim dedi gülerek. Eski kral Chaka'nın emrindeki Zulular gibi mızrağımı kana buladım.
Moses seninle gururlanıyorum dedi ama gerçek savaş daha yeni başlıyor.
Karısına onları bekleyen şeylerin ancak birazını anlattı.
Uykuya dalarlarken hava ağarmaya başlamıştı. Victoria dudaklarını Moses'in çıplak göğsüne dayayarak ''Bu sefer ne kadar kalacaksın efendim?'' diye mırıldandı. ''İstediğim kadar kalamayacağım.''
Moses Drake'in çiftliğinde 3 gün kaldı. Bu sürede Victoria onun yanından hiç ayrılmadı. Moses Gama'nın döndüğünü duyanlar onu görmeye geldiler. Çoğu Umkonto ve Sizwe'nin yani milletin mızrağı örgütünün üyeleriydi. Ateşli gençlerdi ve harekete geçmek için de sabırsızlanıyorlardı. Daha yaşlıca olanlar Moses'in yanından kaygıyla ayrıldılar. Stuart Hendrick bile bir hayli sarsıldı. Kardeşi değişmişti artık. Daha sabırsız ve huzursuzdu. İşin günlük ayrıntıları onu hiç ilgilendirmiyordu. Stuart Hendrick en sevgili karısı ikizlerinin annesine sanki Moses gözünü uzaklardaki bir dağın tepesine dikmiş diye dert yandı. Tek gerçek sırdaşı bu kadındı. Daha öndeki şeyleri göremiyor. Durmadan uzak ülkelerdeki insanlardan söz ediyor. Onların ne düşündükleri, neler söyledikleri bizi ilgilendirir mi? Kazandığımız ve biriktirdiğimiz parayı aşağı görüyor. İhtilalden sonra paranın hiçbir değerinin kalmayacağını söylüyor. Her şeyin halka ait olacağından söz ediyor. Açıkçası böyle bir şeyi istediğimden pek emin değilim. Bu insanlar inek sürüsünden farksız, tembel ve ahmak. Yıllar boyunca elde etmek için çalıştığım şeylere layık olmak için ne yaptılar? Hendrik'in sevgili karısı, belki de Moses'in ateşi çıktı dedi. Belki de ulu kardeşinin bağırsağında solucan var. Onun için bir muti yapacağım. Böylece kafası da bağırsakları da temizlenir. Stuart Hendrick üzüntüyle başını salladı. Karısının o sarsıcı müsilinin bile kardeşinin kafasındaki kara planları sileceğini sanmıyordu. Tabii yıllar önce kardeşiyle acayip çılgınca şeylerden söz ettiği, hayaller kurduğu doğruydu. Ama Moses o zaman gençti. Delikanlılar öyle olurlardı. Hendrick artık akıllanmıştı. Karnı dolu ve yuvarlaktı. Pek çok oğlu ve sürüleri vardı. Bu konuyu o zamana dek düşünmemişti. Ama şimdi gerçekten mutlu olduğunu anlıyordu. Evet, özgür değildi. Ama Hendrick özgürlüğün ne demek olduğunu da pek bilmiyordu zaten. Kardeşini çok seviyor ve ondan korkuyordu. Her şeyini anlamı belirsiz bir söz uğruna tehlikeye atmak istediğinden hiç emin değildi. Kardeşi bütün bu canavarca sistemi yakıp yıkmalıyız demişti. Ama Stuart Hendrick o arada fırınlarının ve dükkanlarının da yanabileceğini ancak şimdi anlıyordu. Moses, polis halkın düşmanıdır diye iddia etmişti. Onlar da alevler arasında mahvolacaklar. Ama Hendrick geçen Kasım'da Zulularla İksozalar arasında çarpışmalar başladığı zaman onları polisin ayırdığını unutmamıştı. Böylece 40'tan fazla insanın ölmesi de önlenmişti. Hendrick'in dükkanlarının o kargaşada yağmalanması da. Şimdi Hendrick polis yandıktan sonra bu adamların birbirlerini öldürmelerine kimi engel olacak diye düşünüyordu. Moses 3 gün sonra Drake'in çiftliğinden ayrıldığında Stuart Hendrick rahatladı. Ama bu sadakatsiz düşünceleri yüzünden de utandı. Moses Rivonia'daki eve gitti. Aslında Moses'e tehlikeyi ağabeyse hatırlatmıştı. İlçede hemen herkes onun döndüğünü biliyordu. Her gün insanlar evin önünde toplanıyor, sevgili liderleri Moses Gama'yı görmeye çalışıyorlardı. Herhalde polis de kısa bir süre sonra durumu öğrenecekti. Umkonto ve Sizven'in genç cengaverleri ondan sonraki haftalarda Moses'e isteyerek, dileyerek rehberlik ettiler. Gizli toplantılar düzenlediler. Moses bu toplantılarda konuştu. Ağabeysinin haberi olmadan buffaloların hücre başkanlarıyla görüştü. Hendrick tabakanın değişmiş olduğunu sezmişti. Şimdi ağabeysinin yerine daha keskin bir silahı geçirmesi gerektiğini anlıyordu. Bir gün Victoria'ya savaşı artık gençler sürdürmeli dedi. Raleigh ve evet sen Vicky, mücadele size kalıyor. Moses her toplantıda konuştuğu kadar diğerlerini de dinliyordu. Kendisi yabancı ülkelerdeyken güç dengesi usulca değişmişti. Moses artık eski yerini kaybetmiş olduğunu anlıyordu. Daha çok Mandela'yı tutuyorlardı şimdi. Adam bir ara yine karısına düşünceli, ''Saklanmam ve ülkeden ayrılmam büyük bir hataydı.'' dedi. ''Burada kalmalı, mahkemede Mandela'nın yanında yerimi almalıydım.'' Victoria onu haklı çıkarmaya çalıştı. Ama tehlike çok büyüktü. Ya başka türlü karar verselerdi? Ya onları Rumpf değil de başka Boer yargıçları yargılasalardı? Hepsi de asılırdı. ''Sen de onlarla birlikte ölseydin ne olurdu?'' O zaman ideallerimiz de sizinle birlikte ipte ölürdü. Sen ölemezsin kocam. Sen olmazsan biz babasız çocuklara döneriz. Moses öfkeyle ama Mandela tutuklu yerine çıktı diye omurdandı. Orayı kişiliğini yansıtan bir sahne gibi kullandı. O zamana kadar adını duymamış olan milyonlarca insan adamın resmini her gün gazetelerde gördüler. Kullandığı kelimeler dilimize girdi. Moses başını salladı. ''Basit kelimelerdi bunlar. Amandla ve Ngavetu. Mandela bunları söyledi ve ülkede herkes onu dinledi.'' ''Onlar senin adını da biliyorlar efendim, sözlerini de.'' Moze şiddetle karısına baktı. ''Beni yatıştırmaya çalışmanı istemiyorum kadın. Ben sürgündeydim, onlar da cezaevinde. İkimiz de o sırada liderliği resmen Mandela'ya verdiklerini biliyoruz. İhtiyar Lutuli bile Mandela'yı destekledi. Adam beraat edeli beri yeniden harekete geçti. Mandela'nın kılık değiştirerek ülkede dolaştığını ve yerini sağlamlaştırdığını biliyoruz. 50 kılığa giriyor. Çok yakında onunla karşılaşmalı ve liderliği elinden almalıyım. Yoksa çok geç kalmış olacağım. Beni unutacaklar. Bu yarışta geride kalacağım.''
''Ne yapacaksın efendim? Mandela'yı liderlikten nasıl uzaklaştıracaksın? Herkes onu destekliyor şimdi. Biz ne yapabiliriz ki?''
''Mandela'nın zayıf bir tarafı var. Bu erlere fazla yumuşak davranıyor. Onları yatıştırmaya çalışıyor. İşte ben bu zayıflıktan yararlanmalıyım.''
Moses bu sözleri alçak sesle söyledi ama gözlerinde öyle korkunç bir pırıltı vardı ki Victoria titredi. Sonra da kendini zorlayarak kocasının sözlerinin yarattığı kara hayalleri unutmaya çalıştı.
Kendi kendine ateşli ateşli "O benim kocam" dedi, "benim efendim ve onun söyledikleri de yaptıkları da doğrudur."
Moses ile Mandela Park'ın tepesindeki mutfakta karşı karşıya geldiler. Hava iyice kapamıştı. Marcus Archer ışıkları yaktı. Dışarıda gök gürlerken mutfaktaki adamlar da seslerini yükseltmek zorunda kaldılar. Aralarında Umkonto ve Sizwe'nin ileri gelen 12 yöneticisi vardı. Joe Cicero ve Marcus Archer dışında hepsi de siyahtılar. Ama içlerinden yalnızca ikisi çok önemliydi. Moses Gama ve Nelson Mandela. Sonunda diğerleri susarak kara yereli bu iki aslanı dinlemeye başladılar. Liderlik için savaşıyorlardı ikisi de. Nelson Mandela ayakta duruyordu. Eğilmiş yumruklarını masaya dayamıştı. "Teklifini kabul edersen bütün dünyanın sempatisini kaybederiz."
"Ben uzun yıllar silahlı ihtilalde direndim. Sen de sonunda bu prensibi benimsedin."
Moses mutfak iskemlesinde arkasına yaslanmış kollarını da kavuşturmuştu.
"Ama savaş çağrılarıma karşı koydun. Onun yerine zayıf meydan okuma gösterileriyle gücümüzü harcadın. Bu erler o gösterileri tiksintiyle bastırıverdiler."
"Mandela kampanyalarımız halkın birleşmesini sağladı" diye bağırdı. Adamın kısa bir sakalı vardı artık. Bu ona gerçek bir ihtilalci havası veriyordu. Mandela'nın etkileyici bir insan olduğunu Moses de kendi kendine itiraf ediyordu. Uzun boylu ve güçlüydü, kendine çok güveniyordu. Yani tehlikeli bir rakipti.
Moses adamı küçümseyerek, "Beyaz adamın hapishanesinin içini gördün" dedi. "Bu çocukça oyunların zamanı geçti artık. Şimdi sıra düşmanı kalbinden şiddetli vurmada."
"Şiddet kullanmayı istemeyerek kabul ettiğimizi biliyorsun." Mandela hala ayaktaydı. "İstemeyerek."
Moses hiddetle ayağa fırlarken sandalyesi devrildi.
"İstemeyerek mi?"
Masanın üzerine eğildi. Şimdi suratı Mandela'nın kara gözlerine çok yakındı.
"Evet, sen yaşlı bir kadın kadar isteksiz, bir bakire kadar da ürkeksin. Teklif ettiğin şiddet hareketleri nedir? Birkaç telgraf direği dinamitlenecek, telefon santrali havaya uçurulacak, o kadar."
Moses'in sesinde yakıcı bir aşağılama vardı.
"Ondan sonra da genel helaları uçuracaksın herhalde. Oturup bu erlerin korkuyla şartlarını kabul etmelerini bekleyeceksin. Sen çok safsın dostum. Gözlerin yıldızlara dikili, kafanın içi ışıklı hayallerle dolu. Savaştıkların sert insanlar. Onların dikkatlerini ancak bir tek yoldan çekebilirsin. Kanlarını akıtarak, burunlarını bu kanlara sürterek."
"Mandela, biz yalnızca cansız hedeflere saldıracağız" dedi. "İnsan öldürmeyeceğiz. Biz katil değiliz."
"Biz cengaveriz."
Moses sesini alçalttı ama konuşması hala etkileyiciydi. Sözleri sanki loş odada ışıldıyordu.
"Biz halkımızın özgürlüğü için savaşıyoruz. Senin düşüncelerin, vicdanın prangadan farksız. Senin bizi böyle bağlamana izin veremeyiz."
Masanın ucunda ayakta duran gençler huzursuz bir heyecanla kımıldandılar. Joe Cicero hafifçe gülümsedi. Ama gözlerindeki ifadeden ne düşündüğü anlaşılmıyordu. Gülümsemesi zalimdi. Mandela açıklamaya çalıştı.
"Şiddet hareketimiz sembolik olmalı."
Moses onu susturdu.
"Semboller, sembolik hareketlerle uğraşacak kadar sabrımız yok. Kenya'da Mau Mau cengaverleri beyazların küçük çocuklarını aldılar. Onları ayaklarından tutarak ustura kadar keskin pangalarla organlarını kestiler. ve et parçalarını lağım çukurlarına attılar. İşte beyazlar şimdi bu yüzden konferans masasına oturmaya hazırlanıyorlar. Beyaz adamlar ancak bu tür simgelerden anlarlar.
Hiçbir zaman bu tür barbarlıklar yapacak kadar alçalmayacağız.
Mandela'nın sesi kesindi. Moses ona doğru daha fazla eğildi. İki adam göz göze geldiler. Moses'in kafası hızla çalışıyordu. Rakibini kesin bir tavır takınmaya zorlamıştı. Her tarafta birden savaş açmayı, onun reddettiğini bütün ülke duyacaktı. Özellikle gençler ve Moses'i destekleyen örgütler. Moses Mandela'yı daha fazla zorlamayacaktı artık. Bu kazandığı bazı şeyleri kaybetmesine yol açabilirdi. Mandela'ya ileride daha sert önlemler alacağını söylemesi için izin de vermeyecekti. Mandela'nın militan üyelerin önünde uzlaşma yanlısı bir adam gibi gözükmesini sağlamıştı. Buna karşılık onlara ateşli kalbindekileri de açıklamıştı. Moses tiksintiyle Nelson Mandela'dan uzaklaşarak onu aşağılarcasına usulca güldü. Masanın ucundaki gençlere baktı. Akılsız ve inatçı bir çocukla uğraşmaktan vazgeçen bir adam tavrıyla başını salladı. Sonra yerine oturdu. Kollarını kavuşturarak çenesini göğsüne dayadı. Ondan sonraki konuşmalara katılmadı. Sıkıntılı bir sessizlik içinde bekledi. Bu sessizlik bile Mandela'nın kısıtlı sabotaj teklifiyle alay ediyor gibiydi. Evet, Moses Gama bu insanlara güzel sözler söylemişti. Ama onların kendisini gerçek bir lider olarak kabul etmeleri için bir şeyler yapması gerektiğini de biliyordu. Moses bir şey yapacağım dedi. Hem de öyle bir şey yapacağım ki hiçbir kuşkuları kalmayacak. Yüzünde haşin ve kararlı bir ifade belirdi.
27. ayrımın sonu. Sayfa 258.